Ayrım 6.
Okur bu sohbetin devamını tahmin edebilir. Özellikle de 70'li yıllarda adam akıllı gürbüzleşen birey olma mücadelesiydi bu. Öz olarak birey olmaya kalkarsanız öncelikle kendi gereksinimlerinizin sizden başka kimsenin sorunu olmadığını kabul edecektiniz. Aynı şekilde karşınızdakinin gereksinim ya da isteklerine ancak ve ancak bu gereksinim ve istekleri yerine getirmek size de bir çıkar sağlıyorsa, örneğin mutlu oluyorsanız, örneğin bir borcu ödüyorsanız, örneğin gelişmenize yardım ediyorsa, örneğin yapacak daha iyi bir işiniz yoksa cevap veriyordunuz. Yıllar sonra Rodoplu bu durumu pazar ahlakı ile sosyalist değil tam tersine kapitalist kavramı açıklıyordu. Hatırlayacaksınız bir Mishonachi hikayesi anlatmış. Pazar ahlakında sevgi yoktur diye bağlamıştı. Pazar ahlakının hakim olduğu toplumlarda büyük aşklar, büyük nefretler de yoktur. Bunların yerini dengeli dostluklar, dengeli aşklar, yüzeysel hakkaniyet alır. Dış politikanın maksimi olduğu söylenen uluslararası dostluklar değil, ortak çıkarlar vardır. İlkesi kişisel ilişkilerde de geçerli olur. Aldığından fazlasını vermek enayilik değilse kişiliksizliktir, zaaftır, kariyerizmdir. Nefret ayıp değilse çocuksu bir duygu. Günay pazar ahlakı kavramını yabancılaşma bağlamında anlatmıştı. Bugünkü tecrübemle değerlendirdiğimde o küçük gecekonduda gerçekten de bir yabancılaşma süreci başlatmış olduğumuzu görüyorum. Bu süreç önce kendimizden başlıyor, aile ilişkilerini, arkadaş ilişkilerini de kapsıyordu. Öyle ki her olayı kendimiz dahil herkesi doğru yanlış bazında değerlendiriyorduk. Tüm ilişkilerimiz Marksist-Leninist düzlemde savunulabilir ilişkiler olmalıydı. Devrimci mantığını saptayamadığımız ya da usulünce saptayamadığımız her oluşumu yok saymak zorundaydık. Burada yine Günay'a bir gönderme yapmak zorundayım. Çünkü bizim halimiz gerçekten de onun elma hikayesine benziyordu. Mine Ciner diye bir arkadaşım var diye anlatmıştı. Yıllardır Almanya'da yaşar. Avrupa topluluğunda gıda standartlarını tespit eden 3 kişilik bir komisyonun tek yabancı üyesidir. Biz de o sıralar AT'ye elma suyu ihraç ediyoruz. Sanıyorum. İhracatçı şirkette Aroma'ydı. Neyse bizimkiler tanker tanker elma suyu gönderiyorlar. Derken bir gün Almanlar kapıdan içeri koymuyorlar. Bu elma suyu değil. Aman etmeyin, eylemeyin, vallahi de billahi de elma suyu. Hayır değil, çünkü içindeki nişasta miktarı bizim tespit ettiğimiz orandan fazla. Nasıl olurdu, olmazdı. Mine devreye giriyor, hile yok. Ama elma, elma değil, çünkü standart tutmuyor. Ne oldu biliyor musun? Mine tabii. Türk gönlü bizim malların geri dönmesine razı olmadığı için devreye girdi, aradı taradı. İtalya'nın güneyinde bir yerde elma olduğu tescilli bir elma ağacının meyvesinin suyunun da AT'nin elma bellediği elmadan daha fazla nişasta içerdiğini ispat etti de bizim elma suyu da kurtuldu. Günay bu kafanın bizim köyün bulgurunun üstüne bulgur tanımam diyen köylü kafadan hiçbir farkı olmadığını söylerdi. Ama şıklık inanılmaz. Laboratuvarlar, elektronik aletler, burunlarından kıl aldırmayan kimyagerler vesaire vesaire. Hoş geldin aydın despotizmi. Ben artık buna aydın despotizmi değil, bilim despotizmi demeyi yeğliyorum. Çünkü itiraf etmeliyim ki, Cemil Meriç'i tanıdıktan sonra aydın kavramını adam akıllı sorgular oldum. Hint'ten Fransa'ya, doğudan batıya tüm kültürleri ve ideolojileri sorgulayabilecek donanımlı biriyle bizim hareketimizin aydınları arasında bir fark olmalıydı. Bu fark komiser ile yogi arasındaki gibi bir farktı. Lenin ile Fromm arasındaki gibi bir farktı. İdeolojiden öte insanın yeryüzündeki serüvenini kapsama meselesiydi ve neresinden bakarsam bakayım Fromm Lenin'i, Yogi de komisarı kapsıyordu. Birinciler ikincilerin açtıkları bir merhale gibiydiler. Bu bakımdan aydın dendiğinde kendi ideolojisine rasyonel yani bilimsel yani ussal gerekçeler bulmakla sorumlu olan mektepliyi düşünüyorum. Ve görüyorum ki her ideoloji ve her din kendi aydınını yetiştiriyor. Ayn Rand, Hayek, kapitalizmin aydınları ise bizim aydınlarımız da var. Ulema İslam'ın aydınları ise Cevzit papazları da Hristiyanların aydınları. Bir de bunların üçünü beşini hazmetmiş insanlar var ki onlara başka bir ad lazım. Belki de bilgiden gelen bilge daha doğru bir tanım. Bize gelince ben materyalizme bilimsel gerekçeler üreten takımın yörüngesine girdim. Biraz dolambaçlı olacak, okurun sabrını dilerim. Ama ben felsefenin, sanırım psikopos Berkeley'indir, var olmak bir şey algılamak başka bir şeydir düsturundan yola çıkarak, algılamadaki seçiciliğimizden rahatsız oldum. İleride göreceğiniz gibi 1960-1980 dönemi ve hatta sonrasında hemen her oluşumu, hatta sokakta iki ateş arasında kalan ev kadınının ölümünü bile kendi terimlerimizde algılamak gibi bir yanlışa düştüğümüz gibi, Marksist-Leninist, daha çok Leninist, orada Rodoplu haklıdır, Marx'ı asla doğru dürüst tanımadık. Jargona uymayanı yok saydık. Öte yandan algılama tanımı itibariyle sübjektif donanım gerektirir. Hal böyle olunca fraksiyonlara ayrılmamız da kaçınılmazdı. Bütün bunun üstüne Rodoplu'nun açıkladığı narsisizm ile ulusal sadomazoşist karakterimiz binince çileden çıktık. Nitekim Spartaküs komünü 80 öncesinin belli başlı tüm fraksiyonlarına devrimci yetiştirdi. Bu satırları yazdığım günlerde Metin Mamak cezaevindeydi. Devrimci Yol Hareketi'nin merkez komite üyesi olduğu iddiasıyla yargılanıyordu. Sakine 12 Eylül'den hemen sonra yurt dışına çıktı. Halen Almanya'da siyasi mülteci olarak yaşıyor. Şevki TKİP ilçe sekreterliğine kadar yükseldi. Nuri Devrimci Sol'un İstanbul'daki ana davasının önde gelen sanıklarındayken cezaevinden kaçtı. Onun da Almanya'da olduğu söyleniyor. Bana gelince 1971 Mart'ından sonra Ankara Devgenç ve 1. THKPC davalarından yargılandım. 1974 affıyla çıktım. Köprünün altında akan onca suya karşın bugün solcu kendimi, evet sağcı kendim de var, tanımlamam gerekirse dev yolun fikirlerine yatkın olduğumu söylemem gerekir. Söylemem gereken bir şey daha var. Ben dühül ettiğim zaman Spartaküs komünü düşünce olarak bir yerlere gelmişti. Çok genç olmalarına karşın özellikle de Metin abi ve Sakine, Doktor Hikmet Kıvılcımlı, Ahmet Cansızoğlu, Hamdi Çapa gibi isimleri rahatça kullanıyor, 50'lerde kurulmuş olan Vatan Partisi, Sosyalist Parti gibi siyasi oluşumlar üzerinde konuşabiliyorlardı. Nitekim orada kaldığım ilk gece evde teorik çalışma vardı. Yemek sohbetsiz yendi. Sakine sofrayı kaldırdı, çayı demledi. Sobanın üzerine bıraktı. Şöyle bir konuşma. Kitabi tavra dikkatinizi çekerim. Hatırlıyorum. Hazır mıyız arkadaşlar? Sakine. Bu akşam Şevki arkadaşımız bize Atatürk'ün 1923 Balıkesir demeci ile 1924 Samsun demeci üzerindeki çalışmalarını anlatacak. Sorularımızı sona saklayacağız. İsteyenler not alabilirler. Buyur Şevki. Demeçlere girmeden önce kısa bir açıklama yapmak istiyorum arkadaşlar dedi Şevki. Kabul görünce devam etti. Önce şu tespiti iyi yapmakta yarar var. Bildiğiniz gibi İstiklal Savaşı Osmanlı Devleti'nin o güne kadarki savaşlarından hiçbirine benzemeyen bir nitelik arz ediyordu. Diğer savaşların tümü emperyalist savaşlarken İstiklal Savaşı Türklerin ana vatanını yok etmek üzere yola çıkmış, kapitalist batılı emperyalistlere karşı verilmiş bir savaştı. Bu savaşta Yunanistan'ın rolünü emperyalistlerin bir kuklası olarak görmek gerekir. Demek ki dışa dönük yönüyle İstiklal Savaşı anti-emperyalist bir halk hareketidir. Şimdi meselenin bir de ikinci yanı var. İçe dönük yanı. Burada da gördüğümüz şudur. Her ne kadar Kurtuluş Savaşı bir halk hareketi ise de aslında az gelişmiş memleketlere has bir burjuva ihtilalidir. Bildiğimiz gibi ihtilallere ve savaşlara adını veren, ona öncülük eden sınıfların niteliğidir. Şimdi Türk Kurtuluş Savaşı'na baktığımızda gördüğümüz şudur. Türkiye'de İstiklal Savaşı'nı götüren burjuvazi, dışa karşı verdiği savaşın yanında içerideki kurulu düzenle de savaştığından ister istemez toplumu ileriye götüreceği bir roldedir. Üstelik üretken halk kitlelerini mücadeleye sokabilmek için onlardan yana daha insani bir takım gayeler ileri sürmek zorundadır. Bu nedenle kısa süreler için dahi olsa burjuvazi neredeyse ilerici bir görünüm kazanır. Kitleleri kandırmasının başka yolu yoktur. Bizdeki asker sivil kadroda böyle yapmıştır. Nitekim bildiğiniz gibi ihtilal sona erdikten ve savaş kazanıldıktan sonra burjuvazi iktidarı ele almış ve bir zamanlar omuz omuza savaştığı halk kitlelerini saf dışı etmiştir. Bugün dahi işbirlikçileri büyük tüccarlar, müteahhitler ve toprak ağalarıdır. Metin arkadaş izin verirse bu noktada bir saptama yapmak istiyorum dedi Sakine. Metin arkadaş lafını ne kadar yadırgadığımı tahmin edersiniz. 27 Mayıs müdahalesinin de burjuva müdahalesi ve burjuva sınıfının iç çekişmesi olarak değerlendirilmesini öneriyorum. Şevki arkadaşın bu düşünceme katılıp katılmadığını bilmek istiyorum. Şevki arkadaş katılıyordu. Mamafi, müdahalenin nasıl ve kimler tarafından gerçekleştirildiği önemlidir. Eğer müdahaleyi gerçekleştiren komite, emir kumanda zinciri dışında bir grupsa, o halde onların sunacağı ileri unsurlardan yararlanmak imkanı doğabilir. Aksi takdirde müteyakkız bulunmak zorunluluğu vardır. Konuşulanlar zapta geçti. Şimdi size Atatürk'ün demeçlerinin teksirini veriyorum diye sürdürdü Şevki. Balıkesir demecine dikkat edin arkadaşlar. Paşa her ne kadar Halk Partisi'ni kurduysa da bu onun sınıfların varlığını reddettiği anlamına gelmiyor. Açıkça söylenmektedir ki başka memleketlerdeki sınıfsal ayrımlar bizde belli olmadığından başka bir partiye şimdilik gerek yoktur. Bu çok önemli bir noktadır arkadaşlar. Çünkü Atatürk'ün mantığında bu sınıf farklılıklarının belirginleşmesi durumunda yeni partilerin kurulmasına gerek duyulacağı mantığı yatmaktadır. Yani Atatürk bir sosyalist partiyi, bir işçi partisini saf dışı etmemiştir. Arkadaşlar izin verirseniz benim temelde bir meselem var diye söze girdi Nuri. Bu meseleyi aydınlığa kavuşturmadan daha fazla ayrıntıya inmeyi doğru bulmuyorum. Metin abi lafa giriş biçimine bozulduğunu belli eden bir sesle sordu. Nedir? Aydınlanmasını istediğim mesele şu. Proletarya, kendi partisini kurmak için Mustafa Kemal'den icazet almak durumunda mıdır? Daha açık bir deyişle, bu demeçleri incelememizin gerekçesi nedir? Niçin Mustafa Kemal'in partiyi onayladığını ispat etmeye çalışıyoruz? Benim düşünceme göre proletarya, diktatörlüğün bir burjuva paşasının onayına ihtiyacı yoktur. Çiçeri'nin dediği gibi Mustafa Kemal bir istismarcıdır. Büyülenmiş gibi dinlediğimi tahmin edebilirsiniz. Ben yaştakilerin ciddiyeti, meselelerini otopsi masasına yatırmaktaki cesaretleri, üzerimde etkilenmekten de öte bir tesir bırakmıştı. Nuri'nin diğerlerinden farklı olduğunu sezinliyordum ama konuştukları konularda hiçbir bilgim olmadığından bu farklılığa isim koyamıyordum. Evet, söz almak isteyen var mı? Metin ağabey herkesin yüzüne teker teker bakıyordu. Arkadaşlardan cevap vermek isteyen yoksa konuyu ben açıklığa kavuşturmak isterim. Yoktu. Nuri arkadaşımızın iddiası son tahlilde doğrudur. Ancak 1917'den bu yana utkan gelenek, TKP'nin geleneksel tutumundan söz ediyor yazanın notu. Türkiye'de oluşan her ilerici hareketi desteklemek yolundadır. Parti Türk halkının tarihi sebeplerden ve İslamiyet'ten dolayı daha uzun bir zaman sosyalist programı benimseyemeyeceğini düşünmektedir. Bu yolda ilerleyebilmesi için uzun ve inatçı çalışmalar yapılmalıdır. Bu saptama bugün için de geçerlidir. Kendimizi özlenen proletarya ihtilalinin bayrakları gibi görmekten kaçınmalıyız arkadaşlar. Mutlu sona varıldığını belki de biz görmeyeceğiz. Bu noktada Nuri'nin gözlerinin içine baktı. Bu aşamada bizim görevimiz putları yıkmaktır. Bu putların arasında Gazi Mustafa Kemal'in milliyetçi olduğu şeklindeki put da vardır. Onun her demecinde, her eyleminde, giydiğinde çıkardığında, yediğinde içtiğinde devrimci unsur olarak nitelenebilecek yönlerini açığa çıkarmaktadır. Bilmem anlatabiliyor muyum diye de italikledi. Nuri'nin yüzünde susmayı tercih ettiğini anlatan bir ifade belirdi. Metin abi sükutun şimdilik olduğunu bildi. Zihninde not etti. Başka soru yoksa devam edelim. İkinci demecinde Mustafa Kemal henüz vakti gelmediği için başka fırkaların kurulmadığını açıkça söylemektedir. Nitekim terakkiperver fırka ve serbest fırka denemeleri de Kemal'in çok partili demokrasiden yana olduğunu göstermiştir. Muhalefet partilerinin kurulmasına 30'lardan sonra son verilmiştir ama Türkiye'de sosyal sınıflar yoktur demek ayrı şey. Henüz yeterince belirginleşmemiştir demek ayrı şeydir. Bilimsel gözlemimiz şudur ki günümüzde birinci sav ikincisinin yerini almış, memleket süratle faşizme kayma istidadı göstermiştir. Dahası artık bürokrat aydın işbirliğinden de söz edilemez. Irkçı, turancı ve dinci gerici güçler hükümetin içine kadar sızmışlardır. Devlet mekanizması kontroller altındadır. Şu günlerde Mustafa Kemal ilericiliğini mumla aradığımız duruma gelmişizdir. Benim düşüncelerim bunlar. Soru sormak isteyen arkadaş var mı? Hangi partiden bahsettiklerini doğaldır ki anlamamıştım. Hangi sınıftan bahsettikleri de meçhulümdü. Ben bunlarla cebelleşirken 27 Mayıs'ın yorumuna geçildi. Ben 27 Mayıs müdahalesini izleyecek idareye karşı takınacağımız tavrın belirlenmesini müzakere etmemizi talep ediyorum dedi Sakine. Şu anda yapılacak şey ırkçı, turancı olmayan, antifaşist ter hareketi desteklemektir diye tekrarladı Metin abi. Nedense Sakine'nin lafı tekrar tekrar açmasından rahatsız olduğunu düşündüm. Bu müdahale her durumda CHP'ye zemin hazırlayacaktır diye sürdürdü. CHP ile DP'nin özde farklı olmadığı malum. Her ikisi de egemen sınıflara dayanırlar. Şu farkla ki CHP bürokratın, DP taşra eşrafının egemenliğini yeğler. Ordunun müdahalesi sivil asker kadroların yeniden birleşmesi anlamına gelebilirse, komprador burjuvazi ile toprak ağları alt edilecek demektir. Bu durumda başa geçecek sivil asker kadro, halk kitlelerinin desteğini istemek durumunda kalacaktır. İstiklal Savaşı'ndan sonra olduğu gibi. Evet, bizlerin umudu şu olmalıdır. Bu destek pahalıya satılabilir. Bu dönemde ileriye dönük ne kadar mesafe alınabilirse alınmalıdır. Ama dediğim gibi, bütün bunlar ordu müdahalesinin sınıfsal yapısına bağlı olacaktır. Metin abinin o akşam öngördüğü ilerleme gerçekleşti. 27 Mayıs'ı izleyen 20 yılda Türk solu tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar serpildi. O geceye geri dönecek olursak sersemlemiş olduğumu söyleyebilirim. Burjuvazi, proletarya, komprador, hatta turancı ve faşist kelimelerinin bende karşılığı yoktu. Bu eğitim yüzme öğrenmesi için çocuğu bir bilen nezaretinde uzunca suya sokmaktansa kayalardan fırlatıp bataçıka öğrenmesini yeğleyen bir eğitim biçimiydi. İmdadıma yetişen yine Şükrü amca oldu. Evden ayrılmamın ikinci günü izimi kahveye sürmüştü. Annemlerin perişan olduğunu anlattı. Biraz para bıraktı ama geri dönmem için ısrar etmedi. O günü çok iyi hatırlıyorum. Günlerdir Haziran ayına yakışmayacak kadar soğuk olan hava o gün ılınmıştı. Biraz da bundan olacak, o sabaha kadar ömrümde şöyle gündüz gözüyle yemek zamanını, babamın eve geliş zamanını kollamak zorunda kalmadan serazat dolaşamadığımı düşündüm. Şükrü amcayı benimle kalmaya ikna ettim. Coşkumu kırmaya gönlü el vermemiş olmalı, biraz övünmek, çokça da duyduğum minneti bildirmek için olacak. Bayrağımızdaki şiar, traktör toprak köylünündür diye başladım. İşçinindir fabrikalar. Bugün esir, yarın her şey. Partimiz ilerliyor. Bugün esir, yarın her şey. Hey hey. Partimiz değil, TKP'miz dedi Şükrü amca. Ulu orta söyleme şunu sokaklarda diye azarladı. Sonra da gözlerinin içi güldü. Kimden öğrendin? Çok eskidir bu. TKP'nin Türkiye Komünist Partisi demek olduğunu, böyle bir partinin gizli ama sahiden var olduğunu Şükrü amcadan öğrendim. Ama nedense kendisine komünist dendiğinde kızar, ısrarla iştirakçı olduğunu söylerdi. O gün bana iştirakçiliği Kutül Amare'den sonra Halil Paşa'nın mahiyetinde Tiflis'e gittikleri zaman öğrendiğini anlattı. O zamanlar orada 72,5 milletten adam vardı. Azeriler, Kazan Türkleri, Başkirler, Türkistanlılar, de ki Enver Paşa'nın Turan'ı orada toplanmış. Bir orda adam da İstanbul'dan gelmiş. İşte aralarında çok iştirakçı vardı. Anlatmasını istiyordum, kıramadı beni. Sonrası şu, Tiflis'in bir Müslüman mahallesi vardı. Orada pazar kurarlar. Bir gün dolaşırken yakınlarda bir kahve gördüm, girdim. kahveci selamımı aldı ve aleyküm selam bir kahve yaptı getirdi, kendisi de oturdu. Sen Halil Paşa'nın kafilesindensin değil mi diye sordu yekten. Ben evet der demez, Bağdat'ı kurtardınız ya asker, bakalım memleketi nasıl kurtaracaksınız diye başını salladı. Şimdi ben sohbete teşne değildim. Biliyor musun, casusluk bakımından da öyle emir almışız. Adam ihtiyar adam, tecrübeli adam, anladı. Korkma oğlum dedi, ben de askerim, Mustafa Çavuş derler bana. Şimdi ben düşünüyorum ki adam yalan söylüyor veya asker kaçağı. Ne işi var böyle zamanda Tiflis'te, kahvede öyle ya. Adam güldü. Ben buraya yerleştim dedi. Bu kahve benim, bu da karım. İşaret ettiği tarafa baktıydım, enine boyuna başı açık besbelli gavur karısı. Gürcüdür dedi adam. Sonra kaç senelik asker olduğumu sordu. Çanakkale'ye yetiştin mi? Uzatmayalım, adam zamanında esir düşmüş, salındığında da memlekete dönmemiş. Orada yerleşmiş, evlenmiş kalmış. Giresunluyum dediği için sıla hasreti çekip çekmediğini sordum. Bana her yer memleket dedi. Cahilim ya, hem şaştım hem de kızdım. Ruslar gelince ne olacak diye sordum. İhtilal oldu ya dedi. Kimse kimseye dokunmaz artık. İhtilal oldu. İhtilalden filan haberim olmadığını anladı. Bolşevikler kazandı ya, yine anlamadığımı gördü. İştirakçiler, komünistler diye açıkladı. Ben bir tek çarın devrildiğini biliyordum. Yeni çardan bahsettiğini sandım. Adam bastı kahkahayı. Artık çar yok dedi. Çar olmasın diye yapıldı ihtilal. Ben hala çar değiştiyse belki de memlekete döneriz diye düşünüyorum. Başa biz geldik be aslanım dedi Mustafa Çavuş. Ben artık o zaman deli olduğuna hükmettim. Konuşmamaya karar verdim. Doğru söylüyorum dedi, inanmıyor musun? Ben hala kahveyi içeyim de kalkayım diye bakıyorum. Ayıp olmasın diye. Demek Osmanlı kazandı da haberimiz olmadı deyiverdim. Adam birden kesti lakırdıyı, durdu düşündü. Sen komünistliği hiç duymadın değil mi? Ben de ne diyeyim, sustum. Vah cahil dedi bunun üzerine. Burnunun dibinde dünyanın en büyük ihtilali oldu da farkında değilsin. Ben toptan sustum artık. Benim gibi dedim. Ben de sustum Şükrü amca. Sen de sustun değil mi dedi Şükrü amca. İnsan bilmediğimi öyle susuyor işte. Benim adam herhalde rahmetlidir artık. Vah vah vah diye hayıflandı durdu. Benim de merakım arttı biliyor musun? Nereden bileceksin ki sen çöllerdeydin diyor. Sonra da neyse şimdilik canın kurtulmuş buna da şükür dedi. Ben de terhisimin yakın olduğunu söyledim. O zaman da yüzünden öyle bir acıma geçti. Yok oğlum dedi. Bekle daha İngiliz Anadolu'ya girecek, Eskişehir'e bir girecek ki bu defa da tarlaların için savaşacaksın. Adam orada oturmuş cadı karı gibi kehanette. Kızdım. Ne diyorsun be sen? Onlar Bağdat'ı istiyorlardı, verdik. Daha ne Eskişehir'i? Onların gözü doymaz dedi adam. Onlar emperyalist. Ben o lafı işte o zaman öğrendim. Güldü, başını salladı. Demek ki 40 yıl olmuş. Uzatmayalım. Öldüyse Allah rahmet eylesin. Adam, bunlar emperyalist. Bunlar devleti Osmaniye'yi paylaşacaklar diye anlattı. Korkunun ecele faydası yok ama senin işin çok. Önce halifenin malı, sonra beyin malı, sonra da paşanın malı uğruna savaşacaksın sen. Uzatmayalım, adam ne dediyse çıktı, ne söylediyse oldu.''